Ayrım 11. İslam nedir? Mustafa İslamoğlu. Sayfa 134. Kurban nedir? Kurban, utiye, maddi durumu müsait olan müminlerin nesli insan emeğiyle çoğalan belirli hayvanlardan peygamberi örneklikten çıkarılan ölçüler çevresinde Allah rızası için keserek etlerini yoksullarla paylaşmalarıdır. Kurbanın maldan sunulması anlamlıdır. Verdiği mesaj açıktır. Allah'ın insana bahşettiği dünyalıkların insan ile Rabbi arasına girmesine mani olmak. Kurban, Rabbin bahşettiği dünyevi nimetleri ondan uzaklaştırmak için değil, ona yaklaşmak için kullanma temrinidir. Kurban, özünde "Ey insan, dünyevileşme" talimatıdır. Servete sahip olmak mı, servete ait olmak mı ikileminde birincisine delalet eder. Zira insan serveti ilahi bir emanet değil de mülkiyet bildiğinde veremez. Kişi veremediğine sahip olamaz, veremediğine ait olur. İnsan malı emanet bildiğinde verebilir, Allah için verdiğinde ise gerçekten sahip olur. Kurbanın hikmeti varlık hiyerarşisine meratübül vücut riayettir. Kur'an, kurbandan söz eden ayetlerinde hayvanların Allah tarafından insanın emrine amade kılındığını teshir vurgular. Hac 22'ye 36-37. Kur'an, teshiri anlatmakla dolaylı olarak şirki ortadan kaldırmayı, doğrudan varlık mertebelerini gözetmeyi amaçlamıştır. Bu şu demektir. Varlık hiyerarşisinde insan hayvandan üstündür. Eski Mısır Apis kültünde olduğu gibi, kadim toplumlar içinde bu hiyerarşiyi tersine çevirip insanın hayvana taptığı durumlar çok görülmüştür. Tanrı, dünyadaki diğer varlıkları insan için yaratmış, insanı da kendisi için yaratmıştır. Kurban, varlık hiyerarşisinde insana müstesna bir konum biçen Allah'a insanın teşekkürüdür. İnsan, varlık hiyerarşisini her bozduğunda başına iş alır. Sahte kutsalların icadıyla sonuçlanan tüm sapmaların temelinde varlık hiyerarşisine hürmetsizlik yatar. Eğer varlık hiyerarşisi bozulursa, işte o zaman insan kurban edilmiş demektir. Bu yüzden kurban, sadece insanın Allah karşısındaki haddini değil, eşya karşısındaki değerini de öğrenmesidir. Kurban, Hazreti Muhammed'le mi başlamıştır? Kur'an'a göre kurbanın tarihi insanlıkla eşittir. Biz, her ümmet için kurban kesmeyi bir ibadet kıldık. Hac 22'ye 34. Kur'an, Adem'in iki oğlunun Allah'a sundukları sadakaları, manen Allah'a yaklaşma anlamına gelen kurban olarak adlandırır. Maide 5'e 27. Zira onlar, emekleriyle ürettikleri şeylerden Allah için vazgeçerken, Allah'a yaklaşma amacı gütmüşlerdir. Habil, sahip olduklarının en değerlisini Allah'a sunarken, Kabil, sahip olduklarının en değersizini Allah'a sunmuştur. Bu, Habil'in en çok Allah'ı sevdiğinin, Kabil'in ise en çok malı sevdiğinin göstergesidir. Dahası, Habil emanet bilincine sahip olduğu için mala sahip olmuş, Kabil ise emaneti mülkiyet sandığı için mala ait olmuştur. Habil verebilmiştir, zira malının efendisidir. Kabil verememiştir, zira malının kölesidir. Allah'ın muradı, yoldan sapmış kadim geleneklerde insan kurban etme adetine bir son vermektir. O, bu mesajını peygamberlerin babası Hazreti İbrahim üzerinden vermektedir. O mesaj şudur. Hayvanlar kesilerek kurban edilirler. Zira Allah hayvanları insanın hizmetine sunmuştur. Teshir. Yaratılış amaçları budur. Fakat insanlar kendilerini Allah'a kulluğa adayarak kurban olurlar. Allah'ın kitabında insanlardan istediği ibadetlerin hepsi de bu manada birer kurbandır. Allah Resulü bu yüzden namaz kurbandır. İbn Hanbel Müsned 14.746 demiştir. Sadece namaz değil, başta zekat, oruç, hac olmak üzere kendisiyle Allah'a yaklaştığımız her ibadet, hatta bizi Allah'a yaklaştıran her iyilik kurbandır. Veda hacında Resulullah kurban keseceği yere geldi ve kendi eliyle 63 kurban kesti. Bunu Allah'ın kendisine bahşettiği her yıla bir şükür nişanesi olsun için yapmıştı. Kestiği kurbanın etinden yedi ve onun suyuyla pişirilen çorbadan içti. O bu davranışıyla karanlık cahiliye aklının uydurduğu hayvan kutsama şeklindeki kurban anlayışını reddediyordu. Maide 5'e 103. Sahte kutsallar icat eden cahiliye, önce bir deveyi Allah'ın devesi ilan edip, ondan sonra onu aç susuz ölüme mahkum eden, bu tavrından dolayı en sonunda helaka uğrayan Semud kavminin aklına varis olmuştu. Kurbanın amacı nedir? Kurbanın amacı sorumluluk bilincidir. Allah'a ne onların etleri ne de kanları ulaşır, fakat sizden Allah'a ulaşan yalnızca sorumluluk bilincinizdir. Hac 22-37. Canını veren kurbanlık hayvan olduğu halde bizden Allah'a takvanın ulaşması ne demektir? Bilincin Allah'ın manevi huzuruna çıkması demektir. Tıpkı canlıların ruhu olduğu gibi insanın yaptığı eylemlerin de ruhu vardır. Eylemin ruhu bilinçtir. Kurbanların etleri ve kanları ulaşmadığı halde Allah'a kuldan yükselen takva işte o bilincin ta kendisidir. Cihat nedir? Cihat, elden gelen tüm çabayı sergilemek anlamına gelir. Kur'ani cihat kavramı kutsal savaş anlamına indirgenemez. Bu anlam terime Kur'an'ın yüklediği anlam değildir. Kur'an'da cihattan ayrı olarak savaş, kıtal kavramı da geçer. Savaşa izin veren ayette Hac 22-39, hatta savaşı zorunlu durumlarda müminlere bir sorumluluk olarak yükleyen ayette cihat değil, kıtal geçer. Bakara 2-216. Cihat, insanın Allah davası uğrunda harcadığı yüksek çaba anlamına gelir. Onlara karşı büyük bir cihatla cihad et emrini veren şu ayet, hiçbir savaşın yapılmadığı, kendi canlarına kasteden düşmanlarına karşı müminlerin meşru müdafaada dahi bulunmadıkları Mekke döneminde inmiştir. Artık sen inkarcılara uyma ve onlara karşı bu vahiy ile büyük bir cihatla cihad et. Furkan 25-52. Ayette cihat ederken kullanılacak şeyin silah değil, söz yani ilahi kelam olması dikkat çekicidir. Kur'an'a göre meşru savaşın gerekçesi Müslüman olmamak değil, saldırgan ve mütecaviz olmaktır. Bakara 2-190, 60-8-9. Eğer Allah yeryüzündeki herkesin iman etmesini murad etseydi bunu yapardı. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki herkes kesinlikle topyekün iman ederdi. Ne yani, şimdi sen iman edinceye kadar insanları zorlayacak mısın? Yunus 10-99. Allah insanların iman etmesini onların özgür seçimine bıraktı. Keyf 18-29. Onları imana zorlamak yerine onları peygamberleri ve kitapları aracılığıyla imana davet etti. Ali İmran 3-110. Meşru savaşın hedefi yeryüzünde Müslüman olmayan kimse bırakmamak değildir. Kur'an'a göre meşru savaşın hedefi inanca baskıyı, fitneyi ortadan kaldırmaktır. Bakara 2-193. Kişinin içgüdülerine ve ayartıcı benliğine karşı verdiği mücadele de cihadın parçasıdır. Cihatla savaş aynı mıdır? Değildir. Hac 22-78. Ayetinde cihadı zaman ve zeminden bağımsız olarak emreden sure, Furkan 28-52, 30. ayetinde savaşa ancak izin verildiğini söyleyecektir. Cihad sadece Mekke'de değil, Medine'de geldiği ayetlerle de savaşa indirgenemez. Bir örnek verelim. Sen ey peygamber, kafirleri ve ikiyüzlülüğü tabiat haline getirenlere karşı cihad et ve onlara karşı tavizsiz ol. Böyle giderlerse varacakları yer cehennemdir. Orası ne berbat bir son duraktır. Tahrim 66-9. Cihadı emreden bu ayet yalnız kafirlerle değil, münafıklarla da cihadı emretmektedir. Medine'de münafıklara karşı Hazreti Peygamber hiçbir savaş ilan etmemiştir. Savaş ilanı şöyle dursun, iki yüzlülerin ele başısına fazla yüz verdiği için Rabbinden azar yemiş ve sert uyarılar almıştır. Tevbe 9-84. Ortak iyiyi önermek, ortak kötüye engel olmak nedir? Başlığın orijinal karşılığı el-emr bil maruf ve neh anil munker'dir. Her zaman ve zeminde insanlık tarafından kabul gören ortak iyiye Kur'an el-maruf, ortak kötüye el-münker der. Vahiy müminlerine sadece ortak iyiye uymalarını emretmez, aynı zamanda ortak iyiyi yaşadıkları toplumda hakim kılma mücadelesi vermelerini de emreder. Sadece ortak kötüden uzaklaşmalarını emretmez, aynı zamanda ortak kötüden başkalarını sakındırmalarını da emreder. İşte o ayetlerden bir tutam. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostu, koruyucusudurlar. İyi ve doğru olanı önerir, kötü ve yanlış olanı önlerler. Tevbe 9:71. Siz, insanlık adına çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyi ve doğru olanı önerir, kötü ve yanlış olandan sakındırırsınız. Zira Allah'a iman edersiniz. Ali İmran 3:110. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyi ve doğru olanı önerir, kötü ve yanlış olandan sakındırırlar. Ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar aktif iyi olanlardır. Onların yaptığı hiçbir iyilik zayi olmayacaktır. Çünkü Allah sorumlu davrananları çok iyi bilir. Ali İmran 3:114-115. İkiyüzlü erkekler ve ikiyüzlü kadınlar, hepsi birbirine benzerler. Kötü ve yanlış olanı önerir, iyi ve doğru olanı önlerler ve iyilik için ellerini oynatmazlar. Onlar Allah'ı unuttular. Bu yüzden Allah da onları hatırlanmaya değer bulmadı. Gerçekte sapık olan işte bunlar, bu münafıklardır. Tevbe 9:67. Ama inanan erkekler ve inanan kadınlar da birbirlerinin dostu, koruyucusudurlar. İyi ve doğru olanı önerir, kötü ve yanlış olanı önlerler ve namazı içtenlikle kılarlar. Zekatı da seve seve verirler, Allah'a ve onun elçisine uyarlar. İşte onlardır Allah'ın rahmetini bahşedeceği kimseler. Çünkü Allah yüceler yücesi bir rahmet, her hükmünde akıl almaz bir isabet sahibidir. Tevbe 9:71. İslam'da Hristiyanlıktaki gibi misyonerlik var mıdır? Yoktur. Misyonerlik, kiliselerin şemsiyesi altında yapılan organizasyonlardır. İslam'da kurumsal anlamda kilise olmadığı için misyonerlik de yoktur. İslam'da davet vardır. Davetle misyonerlik arasında nitelik farkı vardır. İslam'da insanlar Allah'a ve Allah'a imana davet edilirler. Allah'a davet edenden, salih amel işleyenden ve ben Allah'a kayıtsız şartsız teslim oldum diyenden daha güzel ve sözlü biri olabilir mi? Fussilet 41:33. Misyonerlikte ise insanlar kiliseye davet edilirler. Zira Paulus kilise kurtuluştur demiştir. Oysa Kur'an, Müslüman cemaatine mensup olmayı tek başına bir kurtuluş garantisi olarak sunmaz. Aksine, Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları ve Hazreti Yahya'nın bağlıları olan Yahudi İsevi Sabileri bir arada arındığı şu ayetinde şöyle der. Hiç kuşkusuz bu kitaba iman eden kimseler, Yahudi olan kimseler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe inanır, salih amel işlerse, işte onlar için Rableri katında yaptıklarının karşılığı vardır. Onlar gelecekten endişe etmeyecek, geçmişten dolayı da üzüntü duymayacaklardır. Bakara 2:62. Buna yakın bir başka ayette şöyle buyurulur. Bu mesaja inanan kimseler, Yahudi olan kimseler, Sabiiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan, ıslah edici iyi şeyler işleyen hiç kimse gelecekten endişe, geçmişten dolayı üzüntü duymayacaktır. Maide 5:69. Davet nedir? İnsan kime ve neye davet edilir? Allah'a davet eden, dürüst ve erdemli davranan, ve elbette ben kayıtsız şartsız Allah'a teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Fussilet 41:33. Onlara de ki, ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Yalnız ona davet ediyorum. Zira dönüş yalnızca onadır. Ra'd 13:36. Rabbimiz, bizi Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Ali İmran 193. Siz ey iman edenler, o sizi hayat bahşeden bir dirilişe çağırdığında Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. Zira iyi bilin ki Allah kişiyle kalbinin eğilimleri arasında sürekli müdahale eder. Akıbet onun huzurunda toplanacaksınız. Enfal 8:24. Eğer bu davetten yüz çevirirlerse, o zaman da de ki, ben bu daveti hiçbir ayrım gözetmeden hepinize duyurdum. Ne var ki ben tehdit edildiğiniz hesap gününün yakın mı, uzak mı olduğunu da bilemem. Enbiya 21:109. Nasıl davet edilir? Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlara karşı öyle bir mücadele yöntemi ortaya koy ki o en güzeli, en etkilisi olsun. Çünkü senin Rabbin var ya, işte o kendi yolundan sapan kimseyi de, doğru yola yöneleni de en iyi bilendir. Nahl 16:125. Madem ki iyilik de bir olmaz, kötülük de, o halde sen tezini en güzel biçimde savun. Bak gör, o zaman seninle arasında düşmanlık olan biri bile sanki sımsıcak bir dost kesiliverir. Fussilet 41:33-34. Ben bu davet karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Benim ecrimi takdir etmek sadece alemlerin Rabbine düşer. Şuara 42:109. Yoldan çıkan körleri doğru yola getirecek olan da sen değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. Neml 27:81. Kur'an'a göre Yahudi ve Hristiyanların statüsü nedir? Kur'an, Yahudi ve Hristiyanlara tüm diğer din mensuplarından farklı bir statü verir. Bu, Kur'an'ın kitap ehli adını verdiği geçmiş vahiylerin takipçilerine özgü bir statüdür. Kur'an, bölgenin Arap puta taparlarına vermediği ayrıcalığı Yahudi ve Hristiyanlara verir. Onların yiyeceklerinin, özellikle kestiklerinin yenileceğini, kadınlarıyla evlenileceğini söyler. Maide 5:5. Bu ayrıcalıklar, Kur'an'ın Yahudi ve Hristiyanlara verdiği kitap ehli statüsünün hukuki boyuta taşındığını gösterir. Kur'an, Yahudi ve Hristiyanlara özgü bir davette bulunur mu? Kur'an, Yahudi ve Hristiyanlara özgü bir davet yapar. Bu davet, bir mensubiyeti bırakıp başka bir mensubiyete girmek değil, Yahudilere Musevi olmaya, Hristiyanlara da İsevi olmaya davettir. Zira, Kur'an'a göre Musa da, İsa da İslam peygamberidirler ve onların hepsi de tevhide davet eden ve şirkten sakındıran peygamberlerdi. Kur'an'ın daveti de işte peygamberlerin tümünün ortak daveti olan tevhidedir. De ki, ey kitap ehli, sizinle aramızdaki şu ortak ilkeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğiz, ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız, Allah'ın yanı sıra başka birilerini Rabler olarak kabul etmeyeceğiz. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman deyiniz ki, şahit olun ki biz kesinlikle ona teslim olduk. Ali İmran 3:64. Yasaklar. İslam'da şirk nedir? Şirk, Allah'a ait bir niteliği ondan başkasına yakıştırmaktır. Şirk, ortak koşmak anlamına gelir. İslam'da en büyük günah şirktir. Her tür günahı Allah tevbesiz de affedebilir, fakat şirki tevbesiz affetmez. Zümer 39:53 ve Nisa 4:48. Zira şirk, Allah'ın insana olan sevgisine ihanet olarak görülmektedir. Şirkin zıddı tevhiddir. Tevhid, Allah'a ait bir niteliği sadece Allah'a atfetmek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Şirk ile tevhid birbirinin zıddıdır. Birinin olduğu yerde diğeri yoktur. Allah'tan başkasına ibadet şirktir. Bunun melek, kutsal ruh, peygamber, havari, aziz olması fark etmez. Kulluğun tek adresi Allah'tır. Allah'tan başkasına ibadet etmek, kişinin kendisine tanrı ataması demektir. Şu açıktır ki, görevlendiren öznedir ve makamı üsttedir. Görevlendirilen nesnedir ve makamı alttadır. Tanrısını kendi atayan kimse, tanrısına patronluk taslıyor demektir. Buna tanrısını tayin etmek de denir. Tanrısını kendi tayin eden kimse gerçekte egosuna tapıyor demektir. Bu insanın kendi keyfi, arzu ve tutkusunu putlaştırmasıdır. Yunus 10:66. Bu yüzden her şirk haddini bilmezliktir. Kendi tanrısını kendisi atayıp da ona ibadet ettiğini sanmak derin bir çelişkidir. Bu çelişki insanın ruhsal bütünlüğünün parçalanmasıyla sonuçlanır. Allah'a ait sıfatları başka birine yakıştırmak şirktir. Allah'tan başka birine kusursuzluk ve mükemmellik atfetmek şirktir. Kusursuz ve mükemmel olan Allah'tır. Buna peygamberler başta herkes dahildir. Kur'an, İsa Tanrı'nın oğludur diyenleri şöyle uyarır. Doğrusu siz pek dehşet verici bir iddiada bulundunuz. Bundan dolayı neredeyse gökler paramparça olacak, yer yarılacak ve dağlar toz duman olacaktı. Meryem 19:89-90. Şirk, insanın ruhsal bağımsızlık sürecine vurulmuş bir şeytan prangasıdır. Her şirk, Allah'ın insana dair umutlarını boşa çıkarma teşebbüsüdür. Her şirk, insanı ya kula kul eder, ya eşyaya kul eder, ya da nefsine kul eder. Neler şirk kapsamına girer? Allah'a ait bir yetkinin Allah dışında bir kişi veya zümre, kurum veya makam tarafından kullanıldığını iddia etmek şirktir. Mesela Kur'an hükümde Allah'a ortak koşulan soyut somut her tür otoriteye şirk koşulan otorite anlamında tağut adını verir. Yalnızca Allah Allah'tır. Tanrılık onun hakkıdır, ondan başkasının hakkı ona kul olmaktır. Ondan rol çalmaya yeltenmek, rol çalanı Tanrı yapmaz. Fakat insan olmaktan çıkarır. Zira tanrılık taslayan her insanın başta insanlığı zarar görür. Zarar görmeyen tek merci Allah'tır. Yüceler yücesi olan O, onların şirk koştukları her şeyin ötesindedir, aşkındır. Haşr 59-23. Allah'a noksan ve kusur izafe etmek şirktir. Şirkin bu türünü Allah'a beşeri vasıflar yakıştırmak da dahildir. Allah'ta noksanlık vehmetmek, bakılanın değil, bakışın yamukluğuna delalet eder. Bakışındaki yamukluğu düzeltmeyen, baktığını doğru göremez. Allah'ın Kur'an'da yer alan isimlerinin her biri, onun mükemmelliğinin bir nişanesidir. Esma-i Hüsna'nın bir amacı, Allah'ın nitelik ve fiillerinde mükemmel olduğunu ifade etmekse, diğer amacı da insanın bu nitelik ve fiillerin hiçbirinde mükemmel olmadığını ifade etmektir. İbadetler Allah için yapıldığında ibadet, başkaları için yapıldığında şirk olur. Kuddüs olan, Allah'tan koparılan her kutsal put olmaya adaydır. Şirk neden yasaktır? Şirk Allah'a nankörlüktür. Kureyş 106-1-4. Zira Allah'ın hakkına geçmektir. Tüm şirkler uzak Tanrı tasavvurundan neşet ederler. İnsan Tanrı'ya aracısız ulaşılamayacağını zannettiğinde şirkin yolu açılmış olur. Bunun arka planında ise Tanrı'nın ulaşılmazlığı düşüncesi yer alır. Oysa ki Tanrı insana şah damarından da yakındır. Şirk Allah'ı iftiradır. Allah'a yalan yere iftira düzüp koşandan daha zalim kim olabilir? Saf 61-7. Şirk koşanın iyilikleri boşa çıkar. Eğer Allah'a ait nitelikleri başkalarına yakıştırırsan, kesinlikle yapıp ettiklerin boşa gider. Üstelik büsbütün kaybedenlerden olursun. Zümer 39-65. Şirk koşan Allah'ın inayetinden mahrum kalır. Sakın Allah'la birlikte başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış olarak bir köşeye atılıp orada bir başına kalırsın. İsra 17-22. Şirk, bütünü bölmek, parçalamak demektir. Şirk, insanın iç bütünlüğünü de yok eder. Ruhsal dinamizmini soğurur, iç enerjisini tüketir. Şirk, asla Tanrı'yı parçalamaz. Şirk, şirk koşan insanı parçalar. Onun iç bütünlüğünü, kişiliğini parçalar. Şirk, manevi bir şizofrenidir. İnsanın duygu, düşünce, ruh, beden, mana, madde, kalp, akıl arasındaki bağını koparır. Şirk, şirk koşulan şey karşısında insanı güçsüzleştirir. Eğer insan 13 rakamının uğursuzluğuna inanıyorsa, 13 nolu otel odasına yatırdığınızda kabus göreceğini tahmin etmek kehanet değildir. Şirkin insan üzerindeki olumsuz etkisi de böyledir. Kur'an şirki en büyük zulüm olarak niteler. Lokman 31-13. İslam'da zulüm nedir? Zulüm, sözlükte bir şeyi yerinden etmek demektir. Bir şeyi yerine koymaya da hikmet denir. Fakat terim olarak zulüm, adaletin karşıtı olarak kullanılmıştır. Adil olmayan her şey zulümdür. Adalet, kişiyi hak ettiğini hak ettiği kadar vermektir. Zulüm ise kişiyi hakkından mahrum etmektir. Zulüm, İslam'da mutlak surette yasaklanmıştır. Kur'an tüm muhataplarına adaleti emreder. Nahl 16-90. Zulmü şiddetle yasaklar. Hatta Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Benim kullarıma zulmetme ihtimalim yoktur. Kaf 50-29. İslam'da zulüm yapmanın herhangi bir gerekçesi yoktur. Ne dini çıkar, ne devlet çıkarı, ne kişisel ve toplumsal bir çıkar için kimse kimseye zulmedemez. Kur'an der ki, biz Uygarlıkları başka bir sebeple değil, sadece halkı birbirine zulmettiği için helak etmişizdir. Kasas 28-59. Bunun için İslam alimleri devlet küfürle değil zulümle yıkılır derler. İslam'da küfür nedir? Kafir kime denir? Küfür dilde örtmek, kafir ise örten demektir. Her tür küfür Allah'ın nimetinin üzerine örtmek anlamına geldiği için bu adla kullanılır. Küfür vicdanın üzerine örtmektir. Zira insanın vicdanı her daim hakikati haykırır. İnsan bu haykırışı duymamak için vicdanının üzerini görünmeyen bir perde ile örter. İşte buna küfür denir. Dini terim olarak küfür, Kur'an'da yer alıp iman edilmesi şart olan hakikatlerden birini inkar etmek demektir. Bunun için iki şart vardır. 1. Bu hakikat kişiye açık ve net olarak ulaşmış olacak. 2. Kişi kendisine gelen vahyin iman edilmesini emrettiği bu hakikati duyduğu ve anladığı halde açık ve net olarak reddetmiş ve inkar etmiş olacak. Bu iki şart gerçekleştiğinde İslam'a göre o kişi Allah'a nankörlük anlamında kafir, yaptığı da küfür olmuş olur. Buna göre her gayrimüslim kafir değildir. Fakat her kafir gayrimüslimdir. İslam'da nifak nedir? Münafık kime denir? Nifak, ikiyüzlülük, münafık, ikiyüzlü demektir. Nifak, bir iman problemi olmaktan daha çok bir iman ahlakı problemidir. İçinden inanmadığı halde dışarıdan inanmış gibi görünmeye nifak, böyle yapana münafık denir. Münafıklar iman ahlakından yoksundurlar. Onun için ne imanlarında samimidirler ne de inkarlarında. Genellikle münafıklar imanı ve samimiyeti hasetlerler. Nifakın yasak olmasının sebebi, insanı göründüğü gibi olmaya ve olduğu gibi görünmeye davettir. Kur'an'a göre münafıkların ahiretteki yeri inkarcılardan daha aşağıdadır. Nisa 4'e 145. İslam'da insan öldürmenin hükmü nedir? Vahye göre bir insanı haksız yere kasten öldürmek, bütün bir insanlığı öldürmek gibidir. Maide 5'e 32. Bir insanı öldüren, bir, Allah'ın şaheserini öldürmüş, yaratıcının hakkına girmiştir. 2. İnsanlığın bir parçasını öldürmekle insanlığın hakkına girmiştir. 3. Kendi türünü haksız yere kasten öldürmekle kendi türü için zararlı bir varlığa dönüştüğünü göstermiş ve kendisine zulmetmiştir. İslam, insan hayatına en yüksek değeri biçmekle birlikte bu değere saldıranlar karşısında insanı savunmasız da bırakmaz. İslam, saldırgana karşı savaşılmasına izin verir. Fakat savunma savaşı için izin verdiği ayette bile saldırganlık yapmayın der. Bakara 2'ye 190. İslam, Müslümanların inancına karşı savaş açmayanlarla iyi ilişkiler geliştirmelerine mani olmaz. Mümtehane 60'a 8. Bu durumda saldırgana karşı meşru müdafaaya dayalı bir savaş ve kasten adam öldürene uygulanacak eşdeğer ceza hariç İslam insanın öldürülmesini yasaklamıştır. İslam'da insan öldürmenin cezası nedir? İslam'da bir insanı haksız yere kasten öldürmenin cezası iki türlüdür. Biri Allah'ın hakkına tecavüz olduğu için ahiretteki cezası Nisa 4'e 93. Diğeri kul hakkına tecavüz olduğu için dünyadaki cezası. Dünyadaki cezası cinayete eşdeğer bir karşılık olarak kısas ölümdür. Bakara 2'ye 178. Fakat ölen kimsenin mağdur olmuş yakınları dilerlerse onu affetme yetkisine sahiptirler. Bakara 2'ye 178. Fakat öldürülenin yakınları asla intikam duygusuyla hareket ederek eşdeğer bir karşılıktan fazlasını yapmamalıdırlar. İsra 17'ye 33. Böyle yapan haddi aşmış olur. Kur'an'ın sınırlarını çizdiği İslam ceza hukukunda 3 vicdan teskin edilir. 1. Mağdurun vicdanı. 2. Kamunun vicdanı. 3. Suçlunun vicdanı. Diğer hukuk sistemleri ilk ikisini dikkate almış fakat üçüncüsünü sadece İslam dikkate almıştır. Suçlunun vicdanını teskin etmek için öncelikle suçluda aktif bir vicdan oluşturmak şarttır. İslam'da en ağır dünyevi ceza bir insanı suçsuz yere kasten öldürene verilen ölüm cezasıdır. Ölüm cezası, infazı durumunda geri dönüşü olmayan bir ceza olduğu için kuşkulu hallerde düşürülmesi Allah Resulü'nün talimatıdır. 11. ayrımın sonu, sayfa 150.